18. ayrım. Virgilina yüzünden saçını çekti ve oturduğu yerde hafifçe sırtını yasladı. Gerek kalmadı. Yakınlık kurduğunuzda bir yavru köpek gibi davranan adamlardan biri o. Adeta sırt üstü uzanıp acıklı miyavlama sesleriyle cinsel organını sergiliyor. Bir insanın istediği takdirde ne kadar çok şeye inandığı önemli değil mi sence? İtibarımı geri kazanacağım dedi Ricky şiddetle. Virgil sırıttı. Bunun için hayatta olman gerekir ve şu anda bundan şüphem var. Ricky cevap vermedi çünkü onun da şüpheleri vardı. Başını kaldırdığında garsonun siparişleriyle beraber yaklaştığını gördü. Yemekleri masaya koydu ve onlara getirebileceği başka arzu ettikleri bir şey olup olmadığını sordu. Virgil ikinci bir kadeh şarap istedi ama Ricky istemediğini kafasını sallayarak belirtti. Bu iyi dedi Virgil garson gittiğinde, zihnini açık tut. Ricky o esnada önünde buhar çıkaran yemeği yavaşça itti. Neden diye sordu hızlıca. Bu adama yardım ediyorsun. Çıkarın ne? Neden bütün bu rol yapmaları bir kenara atıp ve aptallık etmeyi bırakıp benimle polise gelmiyorsun? Bu oyuna hemen bir son verebiliriz ve ben senin tekrar normal hayatına dönmen için yardım edebilirim. Hiçbir suçluluk duymadan. Bunu yapabilirim. Virgil de gözlerini tabağa dikmişti, çatalıyla tepeleme erişte ve kalın somon dilimiyle oynuyordu. Gözlerini diktiği noktadan kaldırıp Ricky'nin gözleriyle kesiştiğinde öfkesini gizliyordu. Normal bir hayata dönmem için uğraşacaksın. Sihirbaz mısın? Her neyse, normal hayatın herhangi bir yönünden güzel olduğunu sana düşündüren nedir? Sorusunu duymazdan gelip devam etti. Sen bir suçlu değilsen neden yardım ediyorsun? Bir sadist değilsen neden bir sadist için çalışıyorsun? Bir psikopat değilsen neden bir psikopata katılıyorsun? Ve eğer bir katil değilsen neden birisine cinayet işlemesinde yardımcı oluyorsun? Virgil ona dik dik bakmaya devam ediyordu. Tavrındaki bütün o havalı, alışılmadık duruşu ve canlılığı yok olmuştu. Yerini masanın karşısından soğuk esen ani, mesafeli bir acımasızlık almıştı. Belki de iyi para alıyorumdur dedi Virgil usulca. Bu çağda insanların para kazanmak için yapmayacağı şey yoktur. Ben de o tür insanlardan biri olamaz mıyım? Çok zor diye cevap verdi Ricky dikkatlice. Söylediğinin aksinin doğru olması muhtemel olmasına rağmen. Virgil kafasını salladı. Bunu para için yapmayacağımı sanıyorsun. Ama neden böyle düşündüğünü anlamıyorum. Başka bir neden. Benim için başka bir neden ne olabilir? Bu alanda uzman olan sensin. Nedenleri aramak kavramı yaptığın şeyi az çok tanımlamıyor mu? Ve aynı şeyi hepimizin içinde bulunduğu deneyin küçük bir entegrali değil mi? Hadi ama Ricky, şimdiye kadar iki seansımız oldu. Beni motive eden şey para değilse nedir? Ricky genç kadına baktı. Senin hakkında yeterince bilgiye sahip değilim dedi. Saçmaladığının genç farkına vararak. Kadın Ricky'nin cevabına katılmadığını gösteren katı bir tavırla çatal ve bıçağını masaya koydu. Daha iyisini yap Ricky, benim hatırım için. Ne de olsa kendi tarzımla sana rehberlik etmek için buradayım. Sorun şu ki Ricky, rehber kelimesinin gerçekte yanlış olabilecek olumlu çağrışımları var. Seni gitmek istemediğin yönlere doğru götürmek zorunda kalabilirim. Ama kesin olan bir şey var, ben olmadan bir cevaba yaklaşamayacaksın. Bu da ya seni ölüme götürecek ya da hiçbir şeyden haberi olmayan bir yakınını. Körü körüne ölmek aptalcadır Ricky. Şimdi sorumu cevapla. Başka ne beni motive etmiş olabilir? Benden nefret ediyorsun tıpkı şu Bay R gibi. Benden nefret ediyorsun. Sadece neden onu bilmiyorum. Nefret kesin olmayan bir duygudur Ricky. Ne demek istediğimi anlıyor musun? Muayenehanemde her gün duyduğum bir şey. Virgil kafasını salladı. Hayır, hayır, hayır, anlamıyorsun. Senin duyduğun öfke ve hüsran, ki bunlar nefretin küçük unsurlarıdır. Taciz ve eziyet duyuyorsun ki bunlar da bu sahnede daha büyük oyunculardır ama yine de yardımcılardır sadece. Ama en sık duyduğun ise huzursuzluk. Sıkıcı, eski ve sıradan bir huzursuzluk. Ve bunun tıpkı tek bir kara bulutun gök gürültülü bir fırtınayla alakası olmadığı gibi, katıksız bir nefretle de pek alakası yok. O bulutun patlamadan önce başka bulutlarla birleşip hızlı bir şekilde büyümesi lazım. Ama sen, Ben senden nefret etmiyorum Ricky. Belki de yapabilecek olmama rağmen. Başka bir şey dene. Buna bir saniye bile inanmadı ama aynı zamanda cevap bulmaya çalışarak dönüp duruyormuş gibi hissetti. Derin bir nefes aldı. O zaman aşk dedi Ricky aniden. Virgil yine gülümsedi. Aşk. Oynuyorsun çünkü Rumpelstiltskin adındaki adama aşıksın. Bu merak uyandırıcı bir fikir. Özellikle de sana onu tanımadığımı söylersem, o arkadaşla hiç tanışmadım. Evet, bunu söylediğini hatırlıyorum ama buna inanmıyorum işte. Aşk, nefret, para. Bunlar aklına getirebildiğin tek nedenler mi? Ricky durdu. Belki korku da vardır. Virgil başını salladı. Korku iyidir Ricky. Her türlü sıra dışı davranışı tetikleyebilir, değil mi? Evet. Bu ilişkiyle ilgili analizin Bay Ray'nin benim üzerimde tehditkar bir dayanağı olduğunu ileri sürüyor. Çocuk hırsızlarının rehinelerini teslim etmeden önce kurbanlarını fidye ödemeye zorlaması gibi. Kendi isteğimin dışında, zorla oyuna dahil edilmiş gibi bir halim mi var? Hayır diye cevap verdi Ricky. Peki tamam o zaman, biliyor musun? Ricky, bence sen fırsatlar doğduğu zaman onları değerlendiremeyen bir adamsın. Şu anda burada ikinci kez karşında oturdum ve sen kendine yardım etmek yerine yardımımı hak edecek hiçbir şey yapmamış olmamana rağmen sana yardım etmem için bana yalvarıyorsun. Bunun böyle olacağını biliyordum ama yine de senin için umutlandım. Gerçekten öyle. Artık pek fazla olmasa da. Ricky'nin aklına bir cevap gelmeden Virgil elini masanın üzerinde cevabını reddedercesine salladı. İşimize devam edelim. Soruna bu sabaha gazeteden cevap aldın. Ricky durdu, ardından cevapladı. Evet. İyi, beni bu akşam buraya göndermesinin nedeni bu. Tekrar kontrol etmem için. Aradığın cevabı bulamamanın adil olmayacağını düşündü. Elbette Bay Ray'nin seni kendisine bu kadar yaklaştırdığına şaşırdım. Tedbirli olmayacak kadar yakın bence. Eğer kazanmak istiyorsan bir sonraki sorunu akıllıca seç Ricky. Bana öyle geliyor ki sana büyük bir fırsat tanıdı ama yarın sabahtan itibaren sadece bir haftan kalacak. 7 gün ve kalan 2 soru. Ben zamanın farkındayım. Öyle mi? Bence anlamıyorsun. Henüz değil. Ama biz motivasyondan bahsederken Bayre'ye sana araştırmanın hızını artıracak bir şey gönderdi. Virgil eğildi ve Ricky'nin yanına ilk geldiğinde koltuğunun altında taşıdığı ve ardından yere koyduğu küçük deri evrak çantasını kaldırdı. Sırt çantasını dikkatlice açtı ve içinden Ricky'nin daha önce gördüklerinin benzeri bir manila zarfı çıkardı. Masanın üzerinden Ricky'ye uzattı. Aç dedi Virgil. Burada gerekli motivasyonu bulacaksın. Ricky kopçasını çözdü ve zarfı açtı. İçerisinde yarım düzine 8'e 10 siyah beyaz fotoğraf vardı. Onları çıkardı ve inceledi. 3 farklı kişi vardı. Her biri 2 fotoğrafın merkezindeydi. İlk fotoğraflar belki de 16 ya da 17 yaşındaki genç bir kıza aitti. Kot giyiyordu ve üzerinde ter lekeli bir tişört vardı. Beline marangoz kemeri takmıştı ve büyük bir çekiç kullanıyordu. Bir inşaat alanında çalışıyor gibi görünüyordu. Sonraki 2 fotoğraf daha küçük bir çocuğa aitti. Muhtemelen 12 yaşlarında bir kız, bir kanonun başında oturmuş ormanlık bir bölgedeki gölde kürek çekiyordu. İlk fotoğraf biraz pürüzlü gibiydi, ikinci fotoğraf çok uzun bir objektifle uzun bir mesafeden çekilmişe benziyordu. Ayrıntılı bir çekimdi. Kızın kürek çekmeye uğraşırken sırıttığında diş tellerinin görüntüleyeceği kadar yakındı. Ardından bir genç daha vardı. Uzun saçlı ve kaygısız bir gülüşü olan bir erkek. Paris'in sokaklarına benzeyen bir yerde bir işportacı ile el hareketleri yapıyordu. 6 resmin tamamı habersiz çekilmiş gibiydi. Fotoğrafçının kendini fark ettirmeden bu 3 gencin fotoğrafını çektiği belliydi. Ricky fotoğrafları dikkatle inceledi ve ardından Virgil'e baktı. Virgil artık gülümsemiyordu. Aralarında tanıdığın biri var mı diye sordu soğuk bir tavırla. Ricky tanımadığını ifade edercesine başını salladı. O kadar müthiş bir tecritte yaşıyorsun ki Ricky, her şeyin kolayına kaçıyorsun. Daha dikkatli bak. Bu genç insanların kim olduklarını biliyor musun? Hayır, bilmiyorum. Bunlar bazı uzak akrabalarının resimleri. Bu çocukların her birinin ismi Bay Ray'nin sana oyunun en başında göndermiş olduğu listede yazılı. Ricky fotoğraflara tekrar baktı. Paris, Fransa, insanlık için habitat, Honduras ve New Hampshire'da Winnipesaukee Gölü'nde yaz tatilinde olan 3 çocuk. Senin gibi tatildeler. Başıyla onayladı. Onların ne kadar savunmasız olduklarını biliyor musun? Bu fotoğrafları çekmenin zor olduğunu mu düşünüyorsun? Fotoğraf makinesinin yerine güçlü bir tüfek ya da tabanca yerleştirmek zor olmasa gerek. Bu çocuklardan birini tadını çıkarmakta oldukları tehlikesiz ortamdan çıkarmak ne kadar kolay biliyor musun? Sence içlerinden birinin ölüme ne kadar yakın olabileceğinden haberin var mı? Herhangi birinin 7 gün içinde hayatının aniden kanlı çığlıklarla sonlanabileceğine dair en ufak bir fikri olduğunu hayal edebiliyor musun? Virgil fotoğrafları işaret etti. Bir kez daha uzun uzun bak Ricky dedi. Ricky resimleri özümserken Virgil bekledi. Ardından resimleri almak için masanın üzerinden uzandı. Sanırım sana bırakmamız gereken tek şey zihnindeki resimler, Ricky. Onların yetişkinliğe adım atarken neşeli neşeli gülümsediklerini hayal etmeye çalış. Ne tür bir hayatları olabilir? Büyüyünce ne tür insanlar olacaklar? Onların ya da onlar gibi başkalarının geleceklerini acınacak haldeki kalan ömründen kopmayarak çalacak mısın? Virgil durdu ve ardından bir yılan kadar hızlı biçimde elinden fotoğrafları kaptı. Ben bunları alayım dedi, fotoğrafları omuz çantasına geri koyarken. Ayağa kalkarken masayı hafifçe itti ve aynı anda yemeğin yarısını yemiş olduğu tabağa $100 attı. İştahımı kapattın dedi. Ama maddi durumunun kötüye gittiğini biliyorum. Bu nedenle yemeği ben ödeyeceğim. Yan masalardan birinde oyalanmakta olan garsona döndü. Çikolatalı pastanız var mı diye sordu. Çikolatalı kekimiz var diye cevap verdi kadın. Virgil başını sallayarak onayladı. Arkadaşıma bir dilim getirin dedi Virgil. Hayatı aniden acılaştı ve gelecek birkaç günü atlatabilmesi için biraz tatlılığa ihtiyacı var. Ardından Ricky yalnızlığa terk ederek dönüp dışarı çıktı. Ricky bir bardak su almak için uzandı ve elinin biraz titrediğini fark etti. Bardağın içindeki buz küpleri tıkır diyordu. Artmakta olan şehir karanlığında evine yürüyordu, tecridine az kalmıştı. Etrafındaki dünya ona can pazarlığındaki insanlar arasında kurulan bağlantılarla dolu bir ders verir gibiydi. Eve dönüş yolunda sokakları arşınlarken kendini neredeyse görünmez hissediyordu. Ricky tuhaf bir biçimde neredeyse şeffaf olduğunun farkına vardı. Yanından geçen hiç kimse, tek bir kişi bile hayata bakışına onu dahil etmiyordu. Yüzü, görünüşü, varoluşunun ta kendisi onu takip eden adam dışında hiç kimseye bir şey ifade etmiyordu. Öte yandan ölümü ise tanımadığı bir akrabası için ciddi bir önem taşıyordu. Yaşamak ve ölmek arasında köprüler Rumpelstiltskin ve vekili Virgil'e kadar, avukat Merlin ve muhtemelen daha henüz tanışmadığı bir sürü kişi arasındaydı. Ricky'ye öyle geliyordu ki sanki bir doktor tarafından en kötü teşhis konulmuş ya da hakim tarafından idam tarihleri belli olan insanlarla dolu bir cehenneme girmişti. Tabii idam tarihlerini bilen sadece birkaç kişi vardı. Kafasının hemen üzerinde asılı kalan umutsuzluk bulutunu hissedebiliyordu. Çocukluğundan kalan bir çizgi film kahramanını hatırladı. Al Capp'in büyük eseri Joe Bilfsk. Nereye giderse gitsin rutubet damlayan şimşeklerin çaktığı kişisel bir bulutun altında yürümeye lanetlenmişti. Fotoğraftaki üç gencin yüzü onun için birer hayalet gibiydi. Buğulu ve puslu geliyordu. Onları somutlaştırması gerektiğini biliyordu. Böylece ona gerçek geleceklerdi. Keşke isimlerini, onları korumak için hangi adımları atması gerektiğini bilseydi. Yüzlerini hafızasının yakın bölümlerine sabitlerken adımları hızlandı. Gülerken birinin diş telleri görünüyordu. Upuzun saçları ve terli tişörtü vardı. Virgil'in restoranda masanın üzerine fotoğrafları koyarkenki hali, gözlerinin önüne geldiğinde adımları uzadı, kasları kasıldı ve hareketleri hızlandı. Birinin kaldırımda çıkardığı sesleri duyabiliyordu. Bunlar sanki başka birinin ayak sesleri gibi geldi ona. Birden koşmaya başladığını fark etti. İçinde bir şeyler çözülüyor, onu tanımadığı ama yanından geçen herkesin yol vermesini sağlayan, birazdan paniğe dönüşecek bir duyguya teslim ediyordu. Ricky koşuyordu. Koşarken göğsünde bir baskı hissediyor, nefesi kesilecek gibi oluyordu. Blokları tek tek ardında bırakarak caddeleri geçti. Hiç durmadı. Taksicilerin öfkeli korna seslerini ve küfürlerini duymazdan geliyordu. Görüyor ne de duyuyordu. Ölümün fotoğrafları zihninde dönüp duruyordu. Evinin girişine gelene kadar durmadı. Durmak için çabaladı, eğildi, nefes almaya çalıştı. Yakıcı sıvı gözlerine damlıyordu. Nefesine kavuşana kadar öylece kaldı. Bu birkaç dakika sürdü. Hızlı hareket etmenin getirdiği acı ve hararet dışında her şeyi engelledi. Kendi yorgun nefesi dışında bir şey duymuyordu. Gözlerini açtığında düşündü. Yalnız değilim. Bu aynı gözlem neticesinde yenik düştüğü son birkaç gün boyunca yaşadığı anlardan farklı değildi. Ani paranoya dışında bir şeye dayanmıyordu. Ve neredeyse tahmin edilebilirdi. Kontrolü elden bırakmamaya, bu duyguya teslim olmamaya çalıştı. Sanki gizli bir tutkuya ya da sigara içme arzusuna karşı koymak istermiş gibi. Eli kolu bağlıydı adeta. Hızlı bir şekilde kendi etrafında dönüyor, bu hareketin faydasız olduğunu biliyor olmasına rağmen, onu izleyen her kimse görmeye çalışıyordu. Gözleri sakin sakin yoldan aşağıya doğru yürüyen adaylardan, etraftaki boş pencerelere kadar hızla tarıyordu. Sanki onu işverene götürecek, gerçeği açığa çıkaracak bir hareket yakalayabilecekmiş gibi, etrafında dönüyor ama her olasılık zayıf ve ele geçmez görünüyordu. Ricky geri döndü ve yaşadığı binaya baktı. Kendisi Virgil ile dışarıda laklak ederken birilerinin dairesine girmiş olması gerekirdi. Öne doğru fırladı, aniden durdu. İrade gücünü toplayarak, içinde sekip duran duyguları düğümlemek üzere kendisini zorladı. Sakin olmaya ve odaklanmaya çalışıyordu. Aklını yitirmemeliydi. Uzun ve derin bir nefes aldı, kendi kendine dairesine girip ortaya çıktığı anda, nedeni fark etmeksizin Rumpelstiltskin'in ya da yardımcılarından birinin arkasından gelme ihtimalinin yüksek olduğunu hatırlattı. Bu savunmasızlık bir çilingirle çözülemezdi ve bu önceki gün ışıklarının yanmadığı bir eve gelmesiyle ispatlanmıştı. Ricky'nin midesi tıpkı bir sporcunun yarışın ardından hissettiği gibi taş kesilmişti. Başına gelen her şeyin iki aşamada gerçekleştiğini düşündü. Adamdan gelen her mesaj hem sembolik hem de aslına uygundu. Ricky evinin artık güvenli olmadığını düşünmeye başladı. Neredeyse tüm erişkin hayatı boyunca kullandığı caddeye gelince durdu. Kendisiyle uğraşmayı bir saplantı haline getiren bu adamın nüfuz etmediği tek bir parçasının bile olmayabileceğini anladı. İlk kez böyle düşünüyordu. Güvenli bir yer bulmalıyım. Hem içinde hem dışında hangi noktaya ilerlemesi gerektiği hakkında hiçbir fikri olmadan evine giden merdivenleri ağır ağır çıktı. Evinin karıştırıldığına dair hiçbir iz olmamasına şaşırmıştı. Kapı aralık durmuyordu. Işıklar her zamanki gibi çalışıyor, arka fonda klimanın sesi duyuluyordu. Ne ani bir dehşet duygusuna ne de içeride birilerinin olduğuna dair altıncı bir hisse kapılmıştı. Anlık bir rahatlama geldiğinde ise kapıyı arkasından kapadı ve güzelce kilitledi. Yine de kalbinin hızlı hızlı atmasına mani olamıyor, ellerinin Virgil'in onu restoranda bıraktığı zamanki gibi titremesini durduramıyordu. Elini yüzüne doğru kaldırdı ve asabiyet nedeniyle titreme olup olmadığını kontrol etti. Ama aldatıcı biçimde sabit duruyordu. Buna artık güvenecek değildi. Sanki vücudundaki kasların da, tendonların da bir gevşeklik meydana geldiğini ve her an kontrolünü kaybedeceğini hissedebiliyordu. Dayak yemiş gibi hissediyordu. Ve bu his bedeninin her yanında zonklamaya neden oluyordu. Güçlükle nefes alıyor ama neden böyle olduğunu anlamıyordu. İyi bir uyku çekmem gerek dedi kendi kendine. Sesli konuşuyordu. Normalde hastalara kullandığı ses tonunu kendine yönelttiğini fark etti.